Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 32.
Ahdım olsun günün birinde İngilizceyi öyle aksansız konuşacağım ki bir yabancı ile konuştuklarını anlayamayacaklar diye geçirdi içinden. Torbasını alıp dışarı çıktı. Bir yandan da ceplerinde otobüs tarifesini arıyordu. Rose ışıklarda durmuş, kasetçalardan yükselen şarkıya eşlik ederken Meksika kökenli Amerikalı bir aile ağır aksak karşıdan karşıya geçmeye başladılar. Anne bir bebek arabasını itiyor, baba da 4-5 yaşlarında bir çocuğun elini tutuyordu. Onlar salına salına yürüye dursunlar, Rose bu aileyi hasetle seyre koyuldu. Evliliği sona erdiğinden beri karşılaştığı her çift ona saadet içinde yüzüyormuş gibi geliyordu. Biliyor musun Amy, keşke o cadı babaannen benim bugün bir Türk'le flört ettiğimi görseydi. Tüyleri diken diken olurdu eminim. Nasıl dehşete kapılırdı düşünebiliyor musun? Kibirli Çakmakçıyan sülalesi için bundan beter kabus düşünemiyorum. Kibirli ve soğuk ve... Ama cümlesini bitiremedi. Çünkü başka bir düşünce aklını çelmişti. Hayli hınzır bir düşünce. Işık yeşile döndü. Sağda sıralanan arabalar gaza bastı. Arkadaki karavan korna çaldı ama Rose hareket etmedi. Aklına gelen fikir öyle nefisti ki kımıldarsa kaybetmekten korktu. Zihni hayallere batıp çıktı. Gazap ışınları saçarak etrafa. Boşanma ertesi nekâh dönemin üçüncü yan etkisi de bu olmalıydı. İnsanı sadece konuşkan ve ısrarcı değil, biraz da mantıksız kılıyordu. Boşanma ertesi yeniden bir ayar gerekir mantığa. Yoksa tepe taklak olmuş bir dünya dahi gayet mantıklı görünür boşanana. Ah, intikamın tatlı tadı. Yeniden bir hayat kurmak ve yepyeni bir kadın olmak uzun vadeli planlardı. Karşılığı zaman içinde alınacak bir yatırım. Oysa o kadar beklemeye tahammülü yoktu Rose'un. Çabucak istiyordu intikamını. Öyle bir şey yapmalıydı ki sabık kayınvalidesi çileden çıksın, eski kocasının tüm sülalesinin uykuları kaçsın. Rose'un aklına hin oğlu hin bir fikir gelmişti. Dünya üzerinde Çakmakçıyan sülalesini bir odardan bile daha fazla çileden çıkaracak bir şey varsa o da bir Türktü. Eski kocasının can düşmanın Türklerle flört etmek ne kadar ilginç olurdu. İyi de Arizona çölünün ortasında bir Türk erkeğini nereden bulacaktı? Kaktüs tepesinde bitecek değillerdi ya. Keyifle güldü Rose. Talihin onu Arizona çöllerinde bir süpermarket reyonunda nohut ararken bir Türk'le karşılaştırmış olması ne hoş bir tesadüftü. Yoksa tesadüf değil miydi? Rose motoru tekrar çalıştırdı ama dosdoğru yoluna gitmek yerine sola saptı. Dönüp karşı yola geçerek son sürat aksi yönde gitmeye başladı. Elveda ağladığım günlere. İstemem artık, istemem. Göz açıp kapayana kadar 1984 model lacivert Cherokee Jeep Fry's süpermarketin park yerine daldı. İlkel aşk isterim. Aşkın en ilkel halini. Araba yarım daire çizdi. Sonra çaprazlama giderek süpermarketin girişine geldi. Rose delikanlının elinde küçük bir torbayla otobüs durağında beklediğini gördü. "Hey Mustafa!" diye bağırdı aralık pencereden başını çıkararak. "Gideceğin yere bırakayım mı?" Mustafa boş boş baktı bir an. Sonra usulca başını salladı. "Olur, teşekkürler." Arabanın içinde Rose bilgiç bilgiç gülümsedi. Mustafa, seni kızımla tanıştırayım, Armanuş. Ama ben ona Amy diyorum. Amy, bak bu Mustafa. Delikanlı uykulu bebeğe gülümserken Rose onun yüzünde bir tanıma emaresi aradı ama bulamadı. Bu yüzden de ona bir ipucu sunmaya karar verdi. Daha bariz bir ipucu. Kızımın adı Armanuş Çakmakçıyan. Delikanlının yüzündeki sabit ifadeye bakılırsa bu soyadı gene bir şey ifade etmemişti. Rose tekrarlama ihtiyacı hissetti. Armanuş Çakmakçıyan. Ancak o zaman delikanlının ela gözleri parladı ama Rose'un umduğu şekilde değil. Çakmakçıyan, çakmakçı. Kulağa Türkçe gibi geliyor diye bağırdı neşeyle. Aslında Ermenice diye uyardı Rose. Baklayı ağzından çıkartmıştı ama delikanlıdan çok kendi kendisiyle konuşur gibiydi. Babası, yani eski kocam, ağzındaki acı tattan kurtulmak ister gibi yutkundu. Ermeniydi de. Öyle mi dedi Mustafa umursamaz bir tavırla. Anlamadı galiba diye geçirdi içinden Rose. Sonra uzun zamandır gırtlağını gıcıklayan bir hıçkırığı bırakır gibi kahkahayı koyverdi. Varsın anlamasın, ben anlıyorum ya. Mustafa benim intikam aracım olacak. Baksana dedi Rose sevimli tavşancık sesiyle. Meksika sanatını sever misin bilmem ama yarın akşam bir sergi açılacak. Başka planın yoksa yarın sergiye gidip sonrasında da bir şeyler atıştırabiliriz. Meksika sanatı mı? Mustafa cümlenin orta yerinde duraladı. Epey iyi olduğu söyleniyor dedi Rose üsteleyerek. Ne dersin? Gelmek ister misin? Meksika sanatı diye tekrarladı Mustafa. Bu sefer güvenli. Tabii, neden olmasın? Üçüncü bölüm. Toz şeker. Bu ne felakettir başımıza gelen diye haykırarak salona daldı Dikran dayı. Teselli bulabilmek umuduyla etrafı taradı heyecandan pörtlemiş kara gözleri. Duyduklarım doğru değil, değil mi? Biri bana doğru olmadığını söylesin. Posboyunun altından görünen iki ön diş yüzünden en kızgın olduğu anlarda bile mütebessim izlenimi veriyordu Dikran İstanbul'yan. Şu halde bile mütebessim. Dayıcım sakin olun lütfen. Otursanız da şöyle. Yüreğinize inecek diye mırıldandı Surpınalı. Çakmakçıyan kız kardeşlerinin en küçüğü. Ailede Barsam'ın Rose'la evlenmesini açıktan açığa destekleyen tek kişi olarak tüm bu olan bitenden sonra kendini suçlu hissediyordu. Oysa zerre kadar alışkın değildi kendi kendine kızmaya. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde beşeri bilimler profesörü olan Surp'ün Çakmakçıyan dünya üzerindeki her meselenin taraflar arası diyalog, sükunet ve düz mantıkla müzakere edilebileceğine inanan, kendine güveni tam, feminist bir akademisyendi. Böylesine duygusal ve tepkisel bir ailede bu özellikleri yüzünden kendini yalnız hissettiği oluyordu zaman zaman. Dikran İstanbulluyan içini çekip bıyıklarını kemirerek en yakındaki boş iskemleye yöneldi. Bütün aile üzeri tıka basa yiyecek dolu antika mağam masanın etrafında toplanmıştı ama olağan şüpheliler dışında kimse yemek yiyormuş gibi görünmüyordu. Varsenik alanın ikiz bebekleri sakin sakin divanda uyuyorlardı. Kaliforniya Körfez bölgesindeki Ermeni Gençlik Organizasyonu'nun düzenlediği sosyal bir etkinliğe katılmak üzere Minneapolis'ten gelen uzak kuzen Kevork Karaoğlan da buradaydı. Son 3 aydır Kevork bu grubun düzenlediği bütün etkinliklere sektirmeden katılmıştı. Ermenistan için yardım konserlerine, yıllık büyük pikniğe, Noel partisine, Cuma gecesi ışık partisine, kış galasına, pazar branşlarına ve Erivan'da ekoturizm yararına düzenlenen rafting yarışmasına. Ne var ki Dikran dayı yakışıklı yeğenin ta Minneapolis'ten kalkıp da zırt pırt San Francisco'ya uçmasının ardında sadece hayır işlerine düşkünlük yatmadığını tahmin ediyordu. Bir erkek durup dururken bir hayır derneğine bu kadar kaptırmışsa kendini, işin içinde bir kadın vardır muhtemelen. Kevork da henüz açılamadığı bir kızı abayı yakmış olmalıydı. Bunları zihninden geçirerek masadaki yiyeceklere yöneldi Dikran dayı. Bir sürahi ayran vardı önünde. Tepeleme buzla doldurularak sulandırılmış, Amerikanlaştırılmış bir ayran. Onun yanında çeşitli ebatlarda renkli toprak kaplarda fasulye plaki, kadın budu köfte, karnıyarık, fırından yeni çıkmış çürek ve en önemlisi, ah en dayanılmazı, pastırma vardı. Dikran İstanbulluyan bayılırdı pastırmaya. Öyle ki derdinin tasasını unutuverirdi bir an içinde olsa. Hele masanın öbür ucunda yer alan burma tatlısını görünce hepten eridi hiddet. Karısının sımsıkı diyet gözetimi altında olmasına rağmen Dikran dayı her geçen yıl meşhur göbeğine bir yağ tabakası daha eklemeyi başarmıştı. Tıpkı her sene büyüme halkalarına bir yenisini ekleyen ağaç gövdeleri gibi. Ne bodurluğundan ne şişmanlığından şikayet eden bodur ve şişman bir adamdı şimdi. 2 yıl önce bir makarna reklamında oynatmışlardı onu. Şen bir ahçıyı canlandırmıştı orada. Karısı onu terk ettiğinde dahi morali bozulmayan, çünkü mutfağında mutlu mesut makarna pişirmeye devam edebileceğini bilen bir ahçıyı. Dikran dayı aynen reklamdaki gibi biriydi gerçek hayatta. Her daim muhafaza ettiği neşesi öylesine dikkat çekici, o kadar gıpta edilesiydi ki çok sayıda ahbaplarından biri ne zaman şişman insanların daha neşeli oldukları klişesini kanıtlamak istese hemen onun adını zikrederdi. Ne var ki her daim cıvıl cıvıl neşe saçan Dikran dayı bugün hiç de benzemiyordu aslında. Barsam nerede peki dedi Dikran dayı tepeleme köfte dolu bir tabağı çatalını daldırırken. Karısının ne haltlar karıştırdığını biliyor musun? Eski karısının diye düzeltti Zarihal. Gün boyu birbirinden haylaz çocuklarla boğuşan tecrübeli bir anaokulu öğretmeni olarak etrafta duyduğu her hatayı anla düzeltmek gibi bir huyu vardı. Evet, elbette eski karısı. Ama hatun bunun farkında değil ki. O kadın kafayı yemiş. İnadımıza yapmıyorsa ne olayım. Bile bile yapıyor. Yanılıyorsam Rose cadısı bu işi sırf bizi sinir etmek için yapmıyorsa bana da Dikran demesinler. Başka isim bulsunlar. Başka isme ihtiyacın olmayacak dayıcım. diye teselli etmeye çalıştı Varsenikalı. Besbelli bile bile yapıyor. Ne yaparsa yapsın, kendi hayatıdır, bizi ilgilendirmez. Ama torunum başka, el kadar, bir çare çocuk. Derhal Armanuş'u kurtarmamız lazım bu beladan diye araya girdi bir ses. Büyük anne Şuşan'dı bu. Ağır, sakin adımlarla masadan kalkıp koltuğuna yöneldi. Harika bir ahçı olduğu halde hiçbir zaman iştahlı olmamıştı. Hele son zamanlarda günde bir tastan fazla yemeden yaşamanın yolunu bulduğundan endişe ediyordu kızları. Kısa boylu, kemikli yapılı, sert atlı, dal gibi incecik bir kadındı. Tuhaf bir iktidar halesi yayardı etrafına. En çetrefil engeller karşısında dahi direncini, metanetini yitirmeyenlere has bir hale. Ne olursa olsun yenilgiyi kabul etmezdi büyük anne Şuşan. Hayatın zaten başlı başına bir varoluş mücadelesinden ibaret olduğuna inanırdı. Ama eğer Ermeniysen 3 kat fazla zorluğun olduğunu iddia ederdi. 3 kat daha çetin. Kararlılığı ve karşılaştığı herkesin gönlünü fethetme becerisi aile efradını olduğum olası hayrete düşürürdü. Mühim olan torunumun selameti. Gerisi ne gam? Büyük anne Şuşan bu sözü söyledikten sonra kalın şişlerini eline alıp örgüsüne koyuldu. Şişlerden cam göbeği bir bebek battaniyesinin ilk sıraları sarkıyordu. Köşesine A, C harfleri işlenmiş, Armanuş Çakmakçıyan. Aile efradı örgü şişlerinin dansını seyrederken bir an sessizlik oldu. Büyük anne Şuşan'ın örgüsü grup terapiye benzerdi adeta. Onu örgü örerken seyretmek rahatlatırdı etrafındakileri. Sanki o bu işi sürdürdüğü müddetçe dünya daha yaşanılası bir yer olacak, korkacak bir şey kalmayacaktı. Haklısın, zavallı Armanuşçuk dedi Dikran'da. Metanet abidesi kız kardeşiyle anlaşmazlığa düşmenin ne manaya geldiğini gayet iyi bildiğinden bütün meselelerde Şuşa'nın tarafını tutardı. Ağzına bir biber dolması daha atarken söylendi. O masum kuzucuğa ne olacak? Kimsenin cevap vermesine fırsat kalmadan bir anahtar şıngırtısı duyuldu kapıda. Ve Beti benzi atmış halde Barsam içeri daldı. Hah, kim gelmiş? Barsam Bey, Barsam Bey, bir tanecik evladın var. Onu da Türkler yetiştirecek. Senin kılını kıpırdattığın yok. Amot. Utan. Ben ne yapabilirim ki? Barsam Çakmakçıyan çökmüş gözlerle dayısına döndü. Ama anında kenara kaydı bakışları ve duvardaki devasa Mardiros Saryan reprodüksiyonuna odaklandı. Arada cevap tabloda gizliymiş gibi uzun uzun oraya baktı. Çiçek açmış elma ağaçları. 1912. Ama tablodan da teselli bulamamış olacaktı ki tekrar konuştuğunda sesinde sadece umutsuzluk vardı. Karışmaya hakkım yok. Rose onun annesi. Aman ne anne! Dikran İstanbul diyen kıkırdadı. Onun cüssesinde bir adam için pek tiz bir kahkahası vardı. Genelde fazlasıyla farkında olduğu ve kontrol edebildiği bir ayrıntıydı bu. Ama gerilimli durumlarda tümüyle unuturdu. O masum kuzu ileride ne söyleyecek arkadaşlarına? Babamın ismi Barsam Çakmakçıyan. Büyük dayımın ismi Dikran İstanbulluyan. Onun da babası Yervant İstanbulluyan. Benim adım Armanuş Çakmakçıyan. Bütün soy ağacım filanca falancıyan. Bütün akrabalarını 1915'te kasap Türklerin ellerinde kaybetmiş soykırımzede bir sülalenin torunuyum. Amma ve lakin Mustafa adında bir Türk tarafından büyütüldüğüm için köklerime ihanet etmeyi öğrendim. Soykırımı inkar etmek üzere yetiştirildim. Fıkra gibi valla. Ah marnim kalesim. Ölsem de kurtulsam. Dikran İstanbulluyan hiddetle sustu ve sözlerin etkisini tartabilmek için kaşlarını çatıp yeğenine baktı. Ama Barsam taş gibi hareketsizdi. Koş, durdur bu işi Barsam diye ekledi Dikran dayı. Bu sefer daha yüksek sesle. Bu gece Arizona'ya uç ve çok geç olmadan bu komediye bir son ver. Karınla konuş. Hayde. Eski karısı diye düzeltti Zarayalı. Tabağına bir parça burma alırken. Ay bunu yememem lazım aslında. Kalori bombası valla. Anneciğim ne demeye bu kadar şeker koyarsın ki şu tatlılara? Neden yapay tatlandırıcı denemiyorsun? Denemiyorum çünkü benim mutfağıma yapay olan hiçbir şey adımını atamaz diye cevapladı Şuşan Çakmakçıyan. Yaşlanıp da şeker hastalığına tutulana kadar yiyebildiğiniz kadar yiyin. Her şey mevsiminde güzel. Haklısın valla. Benim şeker mevsimim daha geçmemiştir herhalde dedi Zaruyala. Göz kırparak ama sadece yarım burma yemeye cesaret edebildi. Ağzındakini bitirmeden kardeşine döndü. Hem Rose'un Arizona'larda işi ne? Orada kendine iş buldu dedi Barsam ifadesiz bir sesle. Aman ne iş ne iş diye atıldı Varsenikala. Oralarda ne halt ettiğini sanıyorsa üniversite kafelerinde hizmet etmek kim, o kim? Sanki beş parasız. Bile bile yapıyor. Cümle alem ona yeterince nafaka vermediğimizi düşünüp bizi suçlasın diye yapmıyorsa ne olayım? Zorluklarla mücadele eden, cesur, yalnız anne rollerinde. Kendine bu rolü biçmiş.
Ayrım sonu.